Ayrım 3.
Gökyüzü yavaş yavaş ancak bir lambadan uzaklaşıp ötekine gidinceye dek fark edilen yıldızlarla doluyordu. Geri kalan sessizliğin, akşamın tatlılığının, boş Paris'in keyfini çıkarıyordum. Memnundum, günüm iyi geçmişti. Bir kör, umduğum gibi hafifleyen bir ceza, müşterimin sıcak el sıkışı, birkaç cömertçe davranış, birkaç dostun yanında bizi yöneten sınıfın taş yürekliliği ve seçkin kişilerimizin ikiyüzlülüğü konusunda ayaküstü uydurulmuş parlak bir konuşma. Bastıran gecenin karanlığında hayal meyal seçilebilen ırmağı seyretmek için o saatte bomboş olan Arts Köprüsü'ne çıkmıştım. Yüzümü Vert Galant'a dönmüştüm, ada ayaklarımın altındaydı. İçimde geniş bir güçlülük, nasıl söyleyeyim, bir yetkinlik duygusunun yükseldiğini duyuyordum. Yüreğime ferahlık veriyordu bu. Doğruldum. Bir sigara, bir memnunluk sigarası yakacaktım. Tam o anda arkamda bir kahkaha patladı. Şaşkınlıkla birdenbire arkama döndüm. Kimse yoktu. Parmaklığa kadar gittim. Ne bir mavna, ne bir kayık var. Gene adaya doğru döndüm ve yeniden arkamda kahkahayı duydum. Biraz daha uzaktan geliyordu. Irmak boyunca gidiyordu sanki. Kımıldamadan durdum orada. Kahkaha alçalıyordu. Ama arkamda açık seçik işitiyordum onu. Sulardan gelmiyorsa nereden geliyordu bilmem ki. Aynı zamanda yüreğimin de hızlı hızlı attığını duyuyordum. Beni iyi anlayın. Esrarlı bir yanı yoktu o gülüşün. Doğal, neredeyse dostça, her şeyi yerli yerine koyan, keyifli bir gülüştü. Zaten çok geçmeden hiçbir şey işitmez oldum. Yeniden rıhtımlara indim. Dapin sokağına saptım, hiç gerekmediği halde sigara satın aldım. Sersemlemiştim, rahat soluk alamıyordum. O akşam bir dostumu aradım, evinde bulamadım. Dışarıya çıkayım mı, çıkmayayım mı diye düşünürken birden penceremin önünde gülmeler işittim. Pencereyi açtım, gerçekten kaldırımda gençler gülüşerek vedalaşıyorlardı. Omuz silkip pencereyi kapadım. Her şey bir yana, incelemem gereken bir dosya vardı. Bir bardak su içmek için banyoya gittim. Aynadaki hayalim gülümsüyordu ama gülümseyişim çiftmiş gibi geldi bana. Nasıl? Bağışlayın beni, başka bir şey düşünüyordum. Sizi yarın görürüm, şüphesiz. Evet, yarın. Tamam. Yok, hayır, kalamayacağım. Şurada gördüğünüz bozayı bir şey danışmak üzere çağırmıştı beni. Namuslu bir adamdır elbette ama polis çirkin bir biçimde sırf sapıklık olsun diye eziyet ediyordur ona. Katil suratlı mı diyorsunuz? İnanın yaptığı işe tas tamam uyuyor suratı. Soygunculuk da gelir elinden. Bu mağara adamının resim kaçakçılığında uzman olduğunu öğrenince şaşıracaksınız. Hollanda'da herkes resim ve lale uzmanıdır. Gösterişsiz tavrına bakmayın. En ünlü resim hırsızlıklarından biri bunun başının altından çıkmıştır. Hangisi mi? Belki söylerim size. Bilgimin genişliği sizi şaşırtmasın. Her ne kadar cezalı yargıçsam da zevk için yaptığım bir iş daha var burada. Bu adamcağızların hukuk işleri danışmanıyım. Ülkenin yasalarını inceledim, bir sürü müşteri edindim bu mahallede. Diploma aramıyorlar burada. Pek kolay değildi ama bende güven verici bir hal vardır, öyle değil mi? İçten gelen güzel bir gülüşüm var, el sıkışım canlı, bütün bunlar birer koz. Üstelik ilkin çıkar için sonraları inanç gereği birkaç güç işi de yoluna koydum. Pezevenklerle hırsızlar her zaman her yerde ceza görecek olsalardı, bütün namuslu kişiler kendilerini boyuna suçsuz sanırlardı azizim. Bana sorarsanız, tamam tamam geliyorum, asıl bundan kaçınmak gerekir, yoksa pek gülünç olurdu her şey. Gerçekten sevgili yurttaşım, merakınızdan ötürü size teşekkür borçluyum. Oysa hikayemin olağanüstü hiçbir yanı yok. Sordunuz, söyleyeyim. Biraz düşündüm o gülüş üzerine, birkaç gün kadar. Sonra unuttum gitti. Uzaktan uzağa, içimin bir köşesinde onu duyar gibi oluyordum. Ama çok kere güçlük çekmeden aklıma başka bir şey getirebiliyordum. Bununla birlikte Paris rıhtımlarına bir daha ayak basmadığımı kabul etmeliyim. Arabayla ya da otobüsle oralardan geçtiğimde içimi bir sessizlik kaplıyordu. Bekliyordum sanırım ama bir şey olmadan senin bir kıyısından ötekine geçince rahat bir soluk alıyordum. O sıralarda sağlığımda da bir takım bozukluklar baş göstermişti. Kesin bir şey yoktu ortada. Bitkinlik denebilirdi belki. Bir türlü keyfim yerine gelmiyordu. Doktorlara gittim. Bana uyarıcı ilaçlar verdiler. kendime geliyor, sonra gene çöküyordum. Hayat benim için eskisi kadar kolay değildi artık. Vücut sıkıldı mı gönül de soluyor. Hiç öğrenmediğim halde pek iyi bildiğim bir şeyi, yaşamayı demek istiyorum. Yer yer unutuyormuşum gibi geliyordu bana. Evet, sanırım her şey o zaman başladı. Ama bu akşam da kendimi iyi hissetmiyorum. Cümleleri tamamlamakta güçlük çekiyorum. Eskisi kadar iyi konuşamıyorum gibi geliyor bana. Sözlerim de pek yerinde değil sanırım. Havadan şüphesiz. Güçlükle soluk alınıyor. Hava öyle ağır ki insanın göğsünü sıkıştırıyor. Sevgili yurttaşım, dışarı çıkıp şehirde biraz yürümemizde bir sakınca görür müydünüz? Teşekkür ederim. Kanallar ne kadar güzel, akşam vakti. Küflü sulardan gelen esintiyi, kanalda çürüyen yaprakların kokusunu pek seviyorum. Çiçek dolu mavnalardan yükselen o cenaze kokusunu da. Hayır hayır, inanın bana sapık bir yanı yok bu zevkin. Tersine bir ön yargı benimki. Doğrusu bu kanallara hayranlık duymaya zorluyorum kendimi. Dünyada en çok sevdiğim yer Sicilya'dır, bilir misiniz? O da Etna'nın tepesinde, aydınlıkta. Hem adaya hem denize hakim bir noktada olmak şartıyla. Bir de Java. Ama Alize rüzgarlarının estiği mevsimde. Evet, gençliğimde gitmiştim oraya. Genellikle bütün adaları severim. Oralarda hüküm sürmek daha kolaydır. Ne tatlı ev değil mi? Şurada iki kafa görüyorsunuz ya, zenci köleler onlar. Bir işaret, bir esir tüccarının eviymiş burası. Ya, kimse çevirdiği dolabı saklamazmış o zamanlar. Rahatına bakarmış. İşte dermiş, bizim dükkan burası. Esir ticareti yaparım ben, kara derilileri satarım. Bugün herhangi bir kimsenin böyle bir işle uğraştığını açıkça söylediğini bir düşünün. Ne rezalet olurdu. Parisli meslektaşlarımın ne diyeceklerini ta buradan duyar gibiyim. Kararlıdırlar bu konuda. 2-3 belki de daha çok bildiri yayınlamaktan geri durmazlar. Düşünür, taşınır, ben de imzamı eklerim onlarınkine. Köleliğe karşıyızdır biz. Yo, evinde ya da fabrikasında bu düzeni yürütebilir isteyen kimse bir şey diyemez. Kurallara uygundur. Ama bununla övünmeye kalkışmak haddini bilmezliktir doğrusu. Hükmetmekten ya da hizmet sürdürmekten vazgeçemeyiz. Bunu pek iyi biliyorum. Her insanın temiz hava kadar köleye de gereksinimi vardır. Buyurmak, soluk almak gibi bir şeydir. Siz de bu kanıda değil misiniz? En kısmetsizler bile soluk almayı beceriyorlar. Toplumun en alt basamağında olanın bile bir eşi, bir çocuğu var hiç değilse. Bekarsa köpeği var. Aslında önemli olan cevap hakkı bulunmayan birine kızabilmektir. İnsan babasına karşılık vermez. Bu deyimi bilirsiniz değil mi? Bir bakıma gariptir bu. Sevdiğine cevap verebilir insan. Bir bakıma da inandırıcıdır. Son sözü söyleyecek birinin de bulunması gerekir. Yoksa her söylenene bir karşılık verilir. İşin sonu bir türlü gelmezdi. Tersine güçlü olan kestirip atar. Epey geciktiysek de sonunda anladık bunu. Örneğin siz de fark etmişsinizdir ya, bizim kocamış Avrupa'mız gereken biçimde felsefe yapabiliyor artık. Saflık devrimizdeki gibi, ben böyle düşünüyorum, siz ne diyorsunuz demiyoruz şimdi. Gözümüz açıldı, karşılıklı konuşmanın yerine bildiriyi koyduk. Doğrusu işte budur diyoruz. Üzerinde tartışabilirsiniz gene, bizi ilgilendirmez. Ama birkaç yıla varmaz polis gelir, kapınıza dayanır. Benim haklı olduğumu anlarsınız o zaman. Ah sevgili gezegen, senin üzerindeki her şey şimdi açık seçik. Tanıyoruz kendimizi, ne yapabileceğimizi biliyoruz. Konumuzu değilse bile örneğimizi değiştirmek için beni ele alalım. Her zaman gülümseyerek hizmet edilmesini istemişimdir bana. Hizmetçi kadının suratını asık gördün mü günüm zehir olurdu. Elbette neşeli olmamaya da hakkı vardı. Ağlayacağına gülerek hizmet etse onun için daha iyi olacak derdim kendi kendime. Aslında bu benim için daha iyi olacaktı. Bununla birlikte övünmek gibi olmasın ama pek de saçma sayılamazdı düşüncem. Aynı şekilde Çin lokantalarında yemek yemekten her zaman kaçınırdım. Neden mi? Çünkü Asyalıların sustukları zaman hele beyazların karşısında çok kere küçümseyici bir tavırları vardır. Tabii hizmet ederken de aynı tavrı takınırlar. Yediğiniz pilicin gelin de tadına varın o zaman. Hele onlara bakarken gelin de haklı olduğunuzu bir düşünün. Mümkün mü? Aramızda kalsın ama uşaklık hele güler yüzle yapılacak olursa vazgeçilmez bir şey demek ki. Ama onu da kabul edemiyoruz. Kölesiz duramayan bir kimse de kölelerine hür insanlar adını verirse daha iyi olmaz mı? İlkin ilkeleri bakımından, sonra da onları umutsuz bırakmamak için. Bu kadar avuntuyu da onlara çok görmemeli değil mi? Böylece onlar gülümsemeye devam ederler, bizim de içimiz rahat eder. Yoksa kendimize yeniden dönüp bakmak zorunda kalır, acıdan çıldırırdık. Alçak gönüllü bile olabilirdik. Her şey beklenir doğrusu. Onun için tabela da istemek. O da rezillik. Zaten herkes ne mal olduğunu ortaya koysaydı, asıl işini, kimliğini açıklasaydı, neye varırdı işin sonu? Kartlara yazılacak şeyleri bir düşünün. O zaman Dupont, ödlek filozof ya da mal mülk sahibi Hristiyan ya da zina yapan insansever. Beğen beğendiğini artık. Cehenneme dönerdi dünya. Evet, cehennemde böyle olmalı. Tabela dolu sokaklar. İnsan derdini de anlatamaz üstelik. Bir kere damgayı yedi mi, öyle gider artık. Örneğin siz sevgili yurttaşım, düşünün bakalım ne olurdu işaretiniz? Susuyor musunuz? Neyse, sorumu başka sefer cevaplandırırsınız. Benimkini biliyorum. İki yüzlü bir kafa, sevimli bir yanus. Onun altında müessesenin markası. Güvenmeyin. Kartlarımda Jean-Baptiste Clemens oyuncu yazısı. Biliyor musunuz, size bahsettiğim o akşamdan az sonra bir şey keşfettim. Karşı kaldırıma geçmesine yardım ettiğim bir körün yanından ayrılırken adamı selamladım. Bu şapka çıkarış ona değildi elbette. Göremezdi ki o. Ya kimeydi öyleyse? Ahaliye. Oyundan sonraki selamdı o. Nasıl? Fena değil, değil mi? Gene o devirde başka bir gün yardım ettiğim bir otomobil sürücüsü bana teşekkür edince kimse yapmazdı bunu diye karşılık verdim. Kim olsa yapardı bunu demek istiyordum elbette. Ama o zavallı dil sürçmesi yüreğime oturdu. Doğrusu alçak gönüllü olmaya gelince üstüme yoktu. Alçak gönüllü olarak kabul etmek zorundayım ki sevgili yurttaşım her zaman böbürlenmeye can atmışımdır. Ben. İşte pek değerli yaşantımda durmadan tekrarlanan name buydu. Söylediğim her şeyde o işitilirdi. Kendime övmeksizin konuşamazdım ki. Hele ustası olduğum o gürültülü patırtılı gizlilik içinde konuşuyorsam. Doğrusu her zaman hür ve güçlü olarak yaşadım. Kimseyi kendime denk görmüyordum ki. Kendimi herkesten bağımsız hissetmem için bundan güzel sebep mi olurdu? Kendimi herkesten daha zeki bulduğumu size söylemiştim. Ayrıca herkesten daha duygulu, daha becerikliydim kendi gözümde. Usta atıcı, eşsiz sürücü, sevgililerin en iyisi. Tenis gibi oyunculuğumun orta halli bir eşlikten öteye geçemediği, başkalarından geride kaldığını açıkça görebildiğim alanlarda bile çalışacak zamanım olsa bu işin birincilerini geride bırakabilirim diye düşünmekten kendimi alamazdım. Yalnız üstünlüklerimi görüyordum. İyiliğimin, serin kanlılığımın sebebi de buydu. Başkalarıyla uğraştığım zaman bu işi sadece bir lütuf olarak, hiçbir şekilde bağlanmaksızın yapıyordum ve bu işin bütün şerefi bana kalıyordu. Kendime olan sevgim bir derece daha artıyordu. Daha başka bir takım hakikatlerin yanı sıra bütün bu apaçık belirtileri size sözünü ettiğim akşam izleyen devrede azar azar keşfettim. Birdenbire değil, hayır, pek açık seçik olarak da değil. İlkin beklediğimin yerine gelmesi gerekti. Derece derece her şeyi daha açık görmeye başladım. Bildiklerim nedir? Biraz onu öğrendim. O zamana dek şaşılacak bir unutma gücü hep yardım etmişti bana. Her şeyi unuturdum. En başta da verdiğim kararları. Aslında hiçbir şeyin önemi yoktu ki. Savaşmış, kendini öldürmeymiş, sevgiymiş, yoklukmuş, bütün bunlara şartlar beni zorladığında ilgi duymuştum elbette. Ama nezaket gereği üstün körü bir ilgi. Ara sıra günlük yaşayışıma iyiden iyiye yabancı bir konuya kendimi verir gibi olurdum. Ama aslında umurumda değildi o konu. Sadece özgürlüğüme engel olunuyorsa iş değişirdi tabii. Nasıl söyleyeyim? Kayardı. Evet, her şey üzerimden kayıp giderdi. Haksızlık etmeyelim. Unutmam ara sıra övgüde de hak kazanıyordu. Dikkat etmişsinizdir. Dinlerinin temeli her türlü kötülüğü affetmek olan ve gerçekten de affeden ama asla unutmayan kimseler vardır. Bana yapılan hakaretleri bağışlayacak kadar iyi huylu değildim ama sonunda hep unuturdum onları. Benim kendisinden nefret ettiğimi sanan bir kimse güler yüzle selam verdiğimi görünce şaşırıp kalırdı. Tabiatına göre o zaman ya gönlümün yüceliğine hayran olur ya da haysiyetsizliğimden tiksinti duyardı. Ama yaptığımın çok daha basit bir nedene dayandığını hiç düşünemezdi. Adına varıncaya dek unutmuştum ben onu. Beni ilgisiz ya da nankör yapan o sakatlık yüceltici olurdu o zaman. İşte böyle. Günü gününe ben, ben, benden başka sürekliliği olmayan bir yaşayışım vardı. Günü gününe kadınlar, günü gününe erdem ya da kötülük. Tıpkı köpekler gibi. Ama her gün benliğim sapasağlam iş başında. Böylece hayatın yüzeyinde bir bakıma sözler arasında ilerliyordum. Hiçbir zaman gerçeğin içinde değildim. Yarım yamalak okunmuş bütün o kitaplar, yarım yamalak gezilmiş şehirler, yarım yamalak elde edilmiş kadınlar. Can sıkıntısından ya da yapacak başka bir şey bulamadığımdan bir takım hareketler yapıyordum. Varlıklar arkama düşüyor, takılmak istiyorlardı. Ama ortada bir şey yoktu. Talihsizlik de burada başlıyordu onlar için. Çünkü ben nasılsa unutuyordum. Sadece kendimi hatırlıyordum. Bununla birlikte azar azar belleğim yerine geliyordu. Ya da daha doğrusu ben ona döndüm ve beni bekleyen anıyı buldum orada. Bundan bahsetmeden önce izin verin de sevgili yurttaşım, araştırmam sırasında bulduklarımdan size yararlı olacağına inandığım birkaç örnek sunayım. Bir gün arabamla giderken yeşil ışık yandığında kalkmam bir saniye gecikmişti. Bunun üzerine bizim sabırlı hemşerilerimiz hiç beklemeden arkamdan kornalarını öttürmeye başlamışlardı. Birdenbire tıpkı buna benzer bir durumda başımdan geçmiş olan bir serüveni hatırladım. Gözlüklü golf pantolonlu ufak tefek sıska bir adamın bindiği bir motosiklet kırmızı ışık yanarken önüme geçip durmuştu. Dururken ufak tefek adam motoru da durdurmuştu. Yeniden canlandırmak için uğraşıp duruyordu. Yeşil ışık yanınca her zamanki nezaketimle adama geçebilmem için motosikletini kenara çekmesini söyledim. Bodur herif soluğu kesilmiş motoruyla hırçın hırçın uğraşıyordu. Paris terbiyesine uygun biçimde beni tepeden tırnağa giydirdi. Terbiyemi bozmadan ama sesimde hafif bir sabırsızlık belirtisiyle dileğimi yineledim. Hemen bir güzel ağzımın payını aldım. Bu arada arkamda birkaç korna ötmeye başlamıştı. Daha kesin bir tavırla karşımdakine terbiyeli olmasını, yolu tıkadığını göz önüne almasını söyledim. Herhalde motorun iyice belli olan kötü niyeti karşısında sinirleri bozulan öfkeli bey kendi deyimiyle silkelenmek istiyorsam bu işi seve seve yapabileceğini bildirdi. Bu kadar kötü niyet karşısında içim yaman bir öfkeyle doldu. O ağzı bozuk herifin kulaklarını çekmek niyetiyle arabamdan fırladım. Ödlek olduğumu sanmam ama insan neler düşünmez ki. Kaslarım da yüzümü kara çıkarmamıştı. Karşımdakinin tepesinden bakıyordum. Şimdi bile inanıyorum ki tozu silkelenen ben değil o olacaktı. Ama ayağımı yere basar basmaz çevremizde birikmeye başlayan kalabalığın içinden biri çıkıp önüme dikildi. Benim yeryüzünün en aşağılık adamı olduğumu, bacaklarının arasında motosiklet bulunan, bu yüzden de kötü durumda olan bir kimseye el kaldırmama asla izin vermeyeceğini bildirdi. "Bu silahşör de kim?" diye dönüp baktım ama adamı göremedim bile. Kafamı çevirir çevirmez motosikletin yeniden pat pat etmeye başladığını işittim ve kulağımın üstüne sert bir yumruk yemiştim. Ne oluyor dememe kalmadan da motosiklet uzaklaşıp gitmişti. Şaşkınlıkla makine gibi o D'Artagnan bozuntusunun üzerine yürüdüm ama o anda ard arda birikmiş araba dizisinden öfkeli bir korna faslı yükseldi. Yeşil ışık gene yanmıştı. Bunun üzerine daha çok şaşırdım. Önümü kesen sersem herifi biraz hırpalayacak yerde uslu uslu arabama dönüp hareket ettim. Ben geçerken sersem herifin bir zavallı deyişi vardı ki hala kulağımdadır. Önemsiz bir hikaye mi dersiniz? Öyledir şüphesiz ama uzun süre unutamadım. İşte önemli olan buydu. Dayak yemiş, karşılık verememiştim. Ama kimse beni ödleklikle suçlayamazdı. Sağdan soldan gelen sesler beni şaşırtmış, ne yapacağımı bilememiştim. Oysa şerefimi ayak altına almışım gibi üzüntü duyuyordum. Üzerimde mavi renkte çok zarif bir elbise vardı. Hatırladığıma göre şıklığım kalabalığın keyfini daha da arttırmıştı. Alaylı bakışlar altında hiçbir tepki göstermeden arabama binişim gözümün önüne geliyordu. Zavallı sözü kulağımda çınlıyordu. Bir bakıma haklı buluyordum o sözü. Herkesin önünde küçük düşmüştüm. Üst üste gelen bir takım rastlantıların, koşulların sonucuydu bu. Doğru ama her zaman böyle bir takım koşullar bulunabilir, öyle değil mi? Yapmış olmam gereken şeyi iş işten geçtikten sonra açıkça görebiliyordum. Hayalimde D'Artagnan'ı bir yumrukta yere yıkıyor, arabama atlayıp bana vuran pis maymunun arkasına düşüyor, yetişip motorunu bir kaldırımın köşesine sıkıştırıyor, herifi bir kenara çekip hak etmiş olduğu dayağı ensesine patlatıyordum. Birkaç değişiklikle belki 100 kere bu filmi çevirdim kafamda ama artık çok geçti. Birkaç gün hıncımdan kendi kendimi yedim. Bak hele, yağmur gene başladı. Şu sundurmanın altında duralım isterseniz. Peki, nereye gelmiştim? Ha, evet, Şeref. O serüvenin anısı kafamda yeniden canlandığında o sözün ne demeye geldiğini de anlamıştım. Hayalim olayların sınamasına dayanamamıştı. Gerek yaptığı işi, gerek kişiliğini saydırmayı bilen, mükemmel bir insan olduğumu hayal etmiştim. Şimdi açıkça belliydi bu. Yarı Serdö, yarı De Gaulle diyebilirsiniz. Kısacası her şeye hükmetmek istemiştim. Onun için bir takım tavırlar takınmış, kafamın yeteneklerinden çok bedenimin hünerlerini göstermeye heves etmiştim. Herkesin içinde hiçbir tepkide bulunmadan dayak yedikten sonra gözümdeki o güzel hayalimden eskisi gibi zevk almam mümkün değildi artık. İleri sürdüğüm gibi zekayı, gerçeği seven biri olsaydım seyredenlerin çoktan unuttukları o serüvenin bana ne zararı dokunabilirdi ki? Çok hoş, boş yere kızdığım, kızdıktan sonra da aklım başımda olmadığından, öfkemden ötürü meydana gelen olaylara karşı koymayı beceremediğim için kendimi suçlayabilirdim. Oysa bunun yerine intikam almak, vurmak, kırmak, galip gelmek için yanıp tutuşuyordum. Asıl isteğim yeryüzünün en zeki ya da en gönlü yüce yaratığı olmak değildi de, canımın istediğini dövmek, en güçlü kimse olmaktı sanki, hem de en ilkel biçimde. Aslında her zeki insan, bunu siz de pek iyi bilirsiniz, haydut olup topluma sadece şiddetle hükmetmenin hayalini kurar. Bu da bir takım romanlarda okuduğumuz kadar kolay olmadığından genellikle siyasete atılınır, en zalim partiye koşulur. Aklımızı ayak altına alıyormuşuz, ne önemi var değil mi? Böylece dünyaya hükmedebildikten sonra içimde zulümle ilgili tatlı hayaller buluyordum. Hiç değilse suçları ancak bana en ufak bir zarar vermediği ölçüde suçlulardan, sanıklardan yana olduğumu öğrenmiştim. İşledikleri suçlar beni konuşkan yapıyordu. Çünkü kurbanları ben değildim. Ama ben tehdide uğradım mı sadece yargıç olmakla kalmıyor, daha da ileri gidiyor, hiçbir yasaya uymayan, suçlunun kafasına yumruğu indirip onu dizüstü çökerten, astığı astık, kestiği kestik bir hükümdar kesiliyordum. Bundan sonra ciddi olarak hakseverliğe devam etmek, dul yetim hakkı aramak için dünyaya geldiğime inanmak epey güçtü sevgili yurttaşım. Yağmur bir kat daha arttığına, vaktimizde olduğuna göre belleğimde öncekinden az sonra bulup ortaya çıkardığım yeni bir olayı size açmaya cüret edebilirim değil mi? Şuraya sığınıp şu sıraya oturalım hele.